Tanrı sözünden, kutsal kitaptan yorumunu yapmakta olduğumuz çıkış kitabının 5. bölümüne geldik. Bu bölümde Musa önce İsrailoğullarına gidip Rabbin planını açıkladıktan sonra Firavun'a gidecek ve İsrailoğullarını serbest bırakması için ona Rab'den söz götürecektir. Firavun İsrailoğullarının yükünü arttıracak, onları daha çok ezmeye başlayacaktır. Bu 5. bölüm Firavun ile bir yarışmayla başlar. Rabbin göndereceği belalar Mısır'da uygulanmakta olan putperestliğe karşıdır. Aslına bakacak olursak bu bölümde süre giden savaş Tanrı ile Mısır'ın putları arasındadır. Unutmayalım ki 40 yıllık bir süreden sonra Musa yine Mısır'a dönüyor. İsrailoğullarının kurtarıcısı şimdi Rab'den aldığı yetki ve güç ile halkını kurtarmaya geliyor. İsrailoğullarının ihtiyarlarını, büyüklerini bir araya toplayacak, sonra hep birlikte Firavun'un önüne çıkıp Rabbin isteklerini ona bildireceklerdi. Firavun bu isteği reddedecek ve böylece Tanrı ile Mısır'ın putları, ilahları arasında bir çatışma başlayacaktır. Belalar gelişi güzel verilmiyor. Bu belalar anlamlı şekilde onlara mesaj niteliğinde gönderiliyor. Örneğin Rab önce kurbağa felaketini gönderdikten sonra acaba şimdi onların başına nasıl bir bela göndereyim diye düşünmüyor. Rabbin gönderdiği bu belalardan daha iyi düşünülmüş, daha iyi organize edilmiş bir şey düşünülemez. Belaların her biri Mısır'da uygulanmakta olan putperestliğe ayrı ayrı darbeler vurmak için düzenlenmişti. Firavun Musa'nın bu talebi karşısında şaşırmış olmalıydı. Rab kim oluyor ki onun sözünü dinleyeyim? Onu tanımıyorum ve sizi salıvermeye niyetli değilim diye diretti. Madem ki Firavun Rab'bi tanımıyordu, Rab kendisini tanıtacaktı. Bunu Mısır üzerine yağdırdığı 10 bela ile yaptı. Çıkış 7. bölüm 5. ayette Rab Musa'ya şöyle diyecektir. Firavun sizi dinlemeyecek. O zaman elimi Mısır'ın üzerine koyacağım ve onları ağır bir biçimde cezalandırarak halkım İsrail'i ordular halinde Mısır'dan çıkaracağım. Mısır'a karşı elimi kaldırdığım ve İsraillileri aralarından çıkardığım zaman Mısırlılar benim Rab olduğumu anlayacaklar. Rab Mısır üzerine gönderdiği belaları iki yönde kullandı. İlkin kendi halkını Mısırlıların elinden kurtarmak için. İkinci olarak da Mısırlılara kendisini tanıtmak istiyordu. Gönderdiği her bela ayrıca Mısır'ın ilahlarından birini hedef alıyordu. Mısır'da binlerce tapınak ve milyonlarca put vardı. Mısırlıların tapındıkları yaklaşık 3000 ilah vardı. Akla mantığa sığmaz değil mi bunlar? Ama o dönemlerde böyleydi. Mısırlıların ilahları güçsüz olmalarına rağmen, çünkü bunlar putlular, ama bu ilahları kullananlar güce sahiptiler. Mısırlılar aptal değillerdi. Biz kendimizi çok kez aydınlanmış, çağdaş insanlar olarak görüyoruz değil mi? Radyolarımız var, uydu haberleşmelerimiz var, cep telefonlarımız var, televizyon ve bilgisayarlarımız var. Ama bu gün sahip olduğumuz tüm bilgi bize geçmişten, atalarımızdan aktarılan bilgi üzerine kurulmuştur. Yüzyıllar boyunca bize gelmiş olan bilgi birikimi üzerine bina etmekteyiz. Pavlos bunu göz önünde tutarak şöyle yazdı. Yannis'le Yambiris'in Musa'ya direndiği gibi bu kişiler de gerçeğe karşı direnirler. Aklı bozuk, imanda onaysız kişilerdir bunlar. 2. Timoteos 3:8. Mısır'da Firavun'un büyücüleri tarafından sergilenen güç şeytanın gücüydü. Şeytan kendisine tapınmak isteyenlere şeytanı güç verebilendir. Günümüzde de şeytana tapınanlar vardır. Musa'nın zamanında yer alan çatışma ilahlar ile Tanrı arasında bir çatışmaydı. Çıkış kitabında bunu açıkça görüyoruz, okuyoruz. O gece Mısır'dan geçeceğim diyor Rab çıkış 12:12'de. Hem insanların hem de hayvanların bütün ilk doğanlarını öldüreceğim. Mısır'ın bütün ilahlarını yargılayacağım. Ben Rabbim. Tanrı Mısır'ın ilahlarının yalancı tanrıcıklar olduklarını açığa vurdu. Bununla birlikte İsrailoğullarını Mısırlıların elinden kurtarabileceğini kanıtladı. Unutmayalım ki bu İsrailoğulları tuğla fabrikalarında çalışırken Mısır'ın tüm ilahlarıyla temasta bulunmuş, onlara nasıl tapınıldığını görmüşlerdi. Rab onlara kendi gücünün her gücün üstünde olduğunu göstermeliydi. Mısırlılar üzerine gönderilen belaların bir düzeni ve bir mesajı vardır. Musa, Firavun'un önünde ilk durduğu zaman elindeki değneği bir yılana dönüştürmüştü. Bunun üzerine Firavun kendi bilginlerini ve büyücülerini çağırıp aynı işi onlar da yaptılar. Kesinlikle şeytanın sınırlı gücü vardır. İşte bu ilk gösteriden sonra 10 bela geldi. İlk bela su kana dönüşüyor. Bunu Çıkış 7-19-25 ayetlerinde görüyoruz. Şimdi Mısır ülkesinin verimliliği Nil nehrinin taşıp çevreyi sulamasıyla sağlanıyordu. Ancak Nil nehri taştığı zaman toprağa hem su hem de doğal gübre sağlanırdı. Bu nedenle Nil nehri Mısırlıların Osiris diye tanımladıkları bir ilahın denetimi altına verilmiş ve onun kutsal nehri diye tanınmıştı. Eski Mısır resimlerinde bu ilahın sözde her şeyi gören gözüne sık sık rastlayabilirsiniz. Eski günlerde her yıl bu nehir taşıp da ölü toprağa can vermeden önce putperest ayinler düzenlenirdi. Osiris ilahı sözde can verenmiş, yani susuzluktan ölmüş olan toprağa can veren oymuş. Nil nehrinin suları kana dönüşünce yaşam ölüme dönüştü. Mısır'ın bilginleri de bu mucizeyi taklit ettiler. İkinci bela kurbağa belasıdır. Bunu Çıkış 8'de görüyoruz. Memphis'te en muhteşem tapınaklardan biri Heka'nın tapınağıdır. Heka en çirkin suratlı ve bir kurbağa başına sahip bir tanrıçadır. Mısır'ın dini kurallarına göre kutsal kurbağayı öldürmek yasaktı ama Musa'nın eliyle yaratılan mucizevi beladan sonra Mısırlılar kurbağaları evlerinde, yataklarında, mutfaklarında görünce eminim ki onları öldürmekten geri duramamışlardı. Yine de kurbağa Mısırlıların gözünde kutsal bir yaratıktı çünkü kurbağa ilahları vardı. Mısırlıların bilginleri ve büyücüleri bu mucizenin de bir taklitini yaptıklarına göre bunu bir çeşit sihirbazlıkla yaptıklarını kabul etmeliyiz. Üçüncü bela sivrisinek belasıdır. Bu yine 8. bölümdedir. Mısırlıların tapınaklarında bir ilah daha vardı. Bunun adı Geb idi. Geb toprağın ilahı sayılırdı. Harun elindeki değneği uzatıp yere vurunca insanlarla hayvanların üzerine sivrisinekler üşüştü. Mısır'da yerin bütün tozu sivrisineğe dönüştü diye yazar Çıkış 8. bölümde. Düşünün bir kez, yerin tozu, yerin toprağı Geb ilahının mekanı olduğuna göre bu beladan sonra Mısırlılar Geb'den nefret etmiş olmalıydılar. Firavun bu beladan kurtulmak için talepte bulunmadı ve aynı zamanda Mısırlı büyücüler bu mucizenin aynısını yapamadılar. Bu noktada jeton düşmüş olmalıydı. Hiç olmazsa Mısır'ın büyücüleri bu mucizede üstün bir kişinin eli olduğunu ve Mısır'ın ilahlarından daha üstün güce sahip olduğunu kavramışlardı. Dördüncü bela at sineği belasıdır. Bu yine 8. bölümdedir. Bazı yorumcular bu beladan ortaya çıkan sineklerin bir çeşit kutsal sayılan böcek olduğunu ileri sürerler. Kepara Mısırlıların böcek ilahıydı. Mısır'daki arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan mezar taşları üzerinde bu kutsal böceğin resimleri bulunur. Aynı zamanda Mısırlıların Ra tanrısı için kutsal sayılırdı bunlar. Beşinci bela sığırlar üzerine inen belaydı. Bunu 9. bölümde okuyacağız. Bu kez Rab hayvanları öldüren bir hastalık gönderdi. Mısır'da inşa edilen tapınaklar arasında görkemde ikinci sırada geleni Apis adında siyah bir boğa ilahına tapınmak için adanmıştı. Bu beladan sonra Mısırlılar herhalde hastalıktan kırılmış bir boğaya tapınma zorunda kalmışlardı. Altıncı bela irinli çıbanlar belasıdır. Bu yine 9. bölümde bildirilir. Dini geleneklere göre Mısır'da ilahlara tapınmada görev yapan rahiplerin bedenlerinde hiçbir leke ya da sivilce bile olmamalıydı. Bu altıncı beladan sonra herhalde kim tapınakta görev yapabilir, kim yapamaz konusunda tartışmaya yer kalmadı. Çünkü tüm rahiplerin bedenleri irinli çıbanlarla dolmuştu. Bunların hiçbiri tapınakta görev yapamaz olmuştu. Bu altıncı bela, Mısır'daki tüm batıl inançların ve yalancı tanrıcıkların yargılanışı olarak görülmelidir. Yedinci bela, dolu belasıdır. Bu Bu bela aracılığıyla Tanrı Mısırlıların gök tanrıçası üzerine de egemen olduğunu sergiledi. Mısırlıların tapındığı bu tanrıça kendi egemenliği içerisinde bile Rabbin gücü karşısında güçsüz kaldığını belirtmeliydi. Sekizinci bela çekirge belasıdır. Çıkış 10. bölümde. Bu bela da yine Mısırlıların tanrılarından birine karşı bir saldırıydı. Mısır halkı böceklerin bile bir ilahı olduğuna inanıyor ve ona tapınıyorlardı. Kutsal körlük ve cehalet içinde yaşayan insan kendini korumak için bir sürü tanrıcıklara döner. Mısır halkı ekinlerini korumak için bu tanrıcığa yalvarırlardı. Rab çekirgeleri bir lanet niteliğinde gönderince ekinler de ekinlerin ilahı da lanet altına girdi. Bu Tanrı'nın yeryüzüne indirdiği ve ileride indireceği lanetlerin belirtisiydi. Hem Yuval peygamberin yazdıklarında ve hem de vahiy kitabında çekirge laneti Rabbin kullandığı bir yargı aletidir. Dokuzuncu bela karanlık belasıdır. Çıkış 10. bölümdedir bu. Mısır halkınca tapınılan ilahlar arasında Ra adıyla bilinen güneş ilahı baş yeri almaktaydı. Arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan mezarların taşları üzerinde en çok rastlanılan resim güneş resmidir. Rab Mısır'ı karanlığa boğduğu zaman onların güneş ilahı Ra tümüyle güçsüz kalmıştı. 10. belada ilk doğanların öldürülmesidir. Mısırlıların inancına göre aile içerisinde ilk doğan çocuk ilahlara aitti. Bu son bela sayesinde Tanrı Mısır'ın ilahlarına ait olanları alıp götürdü. Rab onlara gerçekten kim olduğunu açıklamaktaydı. Rab kendisini Firavun'a açıklıyordu. Rab bunların yanı sıra kendi halkının da Tanrı'nın gerçekten onların Rabbi olduğunu bilmesini ve bu bilinç içerisinde olmasını sağlıyordu. İsrailoğullarını kölelikten kurtaracak olan son belaydı bu. Mısırlılar ve Firavun'un üzerine gönderilen tüm belaların belli bir nedeni ve amacı vardı. Ne oldu biliyor musunuz? Rab Mısırlıların tüm ilahlarına meydan okudu ve onların tümüne üstün geldi. Yani bu ilahların hiçbir gücü ve yetkisi olmadığını Mısırlılara gösterdi. Mısır ülkesinde putperestliğin ne kadar yaygın olduğunu tahmin edebiliriz. Daha sonra Rab Mısır ülkesindeki tüm putların ortadan kaldırılacağı konusunda Yeşaya peygamber aracılığıyla duyuracaktır. Çok ilginç bir peygamberlik sözüdür bu aslında. Şimdi 5. bölümün ilk ayetine bakalım. Burada göreceğiz ki Rab ile Mısırlıların tanrıları arasında savaş başlıyor. 1. ayette şöyle okuyoruz. Sonra Musa ile Harun Firavun'a gidip şöyle dediler. İsrail'in tanrısı Rab diyor ki halkımı bırak gitsin çölde bana bayram etsin. Bu istek İsrailoğullarının kölelikten kurtuluşlarını sağlayacak ilk adımdı. Önce çölde bayram yapacaklar. Tanrı'ya sunular getireceklerdi. Son amaç İsrail halkını tümüyle Mısır'dan çıkarmaktı. Ama Rabbin sözüne uyarak önce Firavun'a sadece çölde bayram yapmaktan söz edildi. Firavun'un karşısına çıkıp da hemen benim halkımı serbest bırak, biz artık Mısır'ı terk edip Tanrı'nın bize vaat ettiği diyara gidiyoruz diyemezlerdi. Rabbin yönlendirmesiyle basit bir istekte bulundular. Mısır'dan çıkıp çöle gidecekler ve orada Rab'be kurban sunacaklardı. Firavun'u gelecek olaylar için hazırlıyorlardı ama Firavun hiç de oralı olmadı. 2. ayette Firavun, Rab kim oluyor ki onun sözünü dinleyip İsrail halkını salıvereyim dedi. Rabbi tanımıyorum. İsraillilerin gitmesine izin vermeyeceğim. Halkımı bırak gitsin sözü genelde Hristiyan dünyasında ünlü oldu. Keşke Rab kimdir sorusunu çok daha öneme alsaydık. Bu günümüzde en iyi sorudur. Çünkü sen önce onu tanımalısın, yani Rabbi tanımalısın kurtuluş bulmak için. Firavun iki kesin ifade kullanıyor. Rabbi tanımıyorum ve İsraillilerin gitmesine izin vermek niyetinde değilim. Kısa bir zaman sonra Firavun İsrail'in tanrısıyla korkunç bir şekilde tanışacak ve bu halkı serbest bırakmak zorunda kalacaktır. Musa ile Harun İbranilerin tanrısı bizimle görüştü diye yanıt verdiler. İzin ver, tanrımız Rab'be kurban kesmek için çölde 3 gün yol alalım, yoksa bizi salgın hastalık ya da kılıçla cezalandırabilir diyor 3. ayette. Tanrı'ya tapınmalıyız çünkü Tanrı bunu istiyor. Yapmazsak bizi yargılayacaktır. 4 ve 5. ayetlerde Mısır firavunu, ey Musa ve Harun, niçin halkı işinden alıkoyuyorsunuz? Siz de işinizin başına dönün dedi. Bakın, halkınız Mısırlılardan daha kalabalık. Oysa siz onların işini engellemeye çalışıyorsunuz. Musa, halkı bir araya toplamıştı. Bir an önce Mısır'dan çıkmak istiyorlardı. Firavun, yaratılan sorunu görüp halkı tuğlaları yapmaya geri gönderdi ve bunu yaparken de üzerlerindeki baskıyı, zorlukları arttırdı. Firavun o gün angaryacılara ve halkın başındaki görevlilere buyruk verdi. Kerpiç yapmak için artık halka saman vermeyeceksiniz. Gitsinler, kendi samanlarını kendileri toplasınlar. Önceki gibi aynı sayıda kerpiç yapmalarını isteyin. Kerpiç sayısını azaltmayın çünkü tembel insanlardır. Bu yüzden gidelim Tanrımıza kurban keselim diye bağırışıyorlar. Çıkış 5, 6-8 ayetler arası. Firavun'a göre İsrail aslında tatil yapmayı istiyordu. Serbest zaman istediklerinden dolayı yeteri kadar çalışmamışlar. Onlara artık saman verilmeyecekti. Kendileri hem saman toplayacaklar hem de tuğlaların sayısını eksiltmeden çıkaracaklardı. Üzerlerine gelen yük ve baskıdan dolayı oldukça kızgın ve nefretle dolmaya başlamışlardı. Bunun üzerine İsrailli görevliler Firavun'un yanına varıp yakındılar. Neden kullarına böyle davranıyorsun? Neden bize saman verilmediği halde kerpiç yapın deniyor? İşte kulların dövülüyor, oysa suçlu senin kendi halkındır. Firavun, tembelsiniz siz, tembel diye karşılık verdi. Bu yüzden gidip Rabbe kurban keselim diyorsunuz. Haydi işinizin başına dönün. Size saman verilmeyecek. Yine de aynı sayıda kerpiç üreteceksiniz. Kendilerine her gün üretmeniz gereken kerpiç sayısını azaltmayacaksınız dendiğinde İsrailli görevliler zor durumda olduklarını anladılar. Firavun'un yanından ayrılınca kendilerini bekleyen Musa'yla Harun'a çıkıştılar. Rab yaptığınızı görsün, cezanızı versin dediler. Bizi Firavun'la görevlilerinin gözünde rezil ettiniz. Bizi öldürmeler için ellerine bir kılıç verdiniz. Çıkış 5, 15-21 ayetler arası. İsrailoğulları üzerlerine konulan yük nedeniyle Musa ile Harun'u geldiniz ve başımızı derde soktunuz. Üzerimize daha çok yük bindirdiniz ve yaşamlarımızı çekilmez duruma getirdiniz diye suçladılar. Musa Rab'be döndü ve Ya Rab, niçin bu halka kötü davrandın dedi. Beni bunun için mi gönderdin? Senin adına Firavun'la konuşmaya gittim gideli Firavun bu halka kötü davranıyor. Sen de kendi halkını kurtarmak için hiçbir şey yapmadın. Çıkış 5, 22-23. Ayetler. Musa sabırsızlanıp Tanrı'ya şikayette bulunuyor. Senin buyruğun üzerine onları kurtarmak için buraya geldim. Gitsin diye onları bırakmaktansa Firavun İsrailoğullarının yaşamını daha da kötü etti. Musa gelişmekte olan durumu göremezken Tanrı yavaş ve sabırla iş görerek planını yerine getiriyordu. Rabbin yolu böyledir değerli kardeşim. Bölüm 6'da göreceğiz ki Tanrı Musa ile İsrail oğullarını cesaretlendirip onları kurtaracağı vaadini tazeleyecektir. Tanrı'nın Musa'ya, İsrail oğullarına, Mısırlılara ve Firavun'a öğreteceği çok şey var.